Sevgili patentseverler merhaba. Bugün podcastimizi 3 Ocak 2024 tarihinde çekiyoruz. 2024 yılının ilk podcasti ve 4. sezonumuz olacak arkadaşlar. Bugün oldukça keyifli bir güne merhaba demiş olduk. 3 Ocak 2024 tarihinde çektiğimiz podcastle birlikte. Neler neler oldu. 2023'ün son döneminde Apple'ın yeni model Apple Watch'larının yasaklanmasından tutun da yapay zekanın patent ekosisteminde oldukça ama oldukça yeni gelişmelere sahne olduğu bir dönemden geçtik arkadaşlar. Hem patent ihlal davaları hem yeni teknolojik gelişmeler patent ekosistemimizi yakinen ve derinden etkilemeye devam ediyor ve bu etkileme gün geçtikçe daha da artıyor. O yüzden bugünkü podcast bölümümüzün konusunu patent ekosistemindeki yeni teknolojik gelişmeler üzerine ele alıyoruz. Çok keyifli bir sohbet olacak. Ben Mustafa Çakır, Patent Efekt Podcast başlıyor. Patent Efekt Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok keyifli bir gün çünkü Ekrem abiyle birlikteyim. Bugün Ekrem Soylu ile birlikte, yani Soylu Patent'in kurucusu Ekrem Soylu ile birlikte bugün çok keyifli bir konuyu konuşacağız arkadaşlar. Bilmiyorum vakit yetecek mi? Bakalım gittiği yere kadar bugün Ekrem Soylu ile birlikte patent ekosistemini etkileyen yeni teknolojik gelişmeler üzerine konuşacağız. Bakalım ne kadar uzayacak sohbetimiz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz yeni bölümümüz ama 4. sezonun da aslında İlk bölümü. 57 bölümü geride bırakmışız bugüne kadar. Oldukça keyifli. 13 bin üzerinde bugüne kadar dinlenmemiz var Spotify'da. Diğer kanallar üzerinde de yine dinlenmelerimiz de var. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk ve tek patent podcast'i olma yolunda sizlerin de büyük desteğiyle birlikte yaygın etki yaratmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Description'da bu bölüm ve diğer bölümdeki bölümlerin tüm bilgilerini zaten bulabiliyorsunuz. İletişim bilgilerimizi zaten bulabiliyorsunuz. Lütfen önerilerinizi bundan sonraki bölümlerde duymak istediğiniz konu başlıklarını bizlerle paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar, bugün dediğim gibi Ekrem Soylu ile birlikteyiz. Birazdan kendisini de davet edeceğim. Ama tabii ki de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'nin Patent Raporu 2022'nin ana sponsorları arasında yer alan Soylu Patent'in desteğiyle çekiyoruz bugünkü bölümümüzü. O yüzden kendilerine hem Ekrem Soylu nezdinde hem de Soylu Patent özelinde tekrar tekrar teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Evet, Ekrem abi nasılsın? Hoş geldin.
Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
Her şey yolunda. Berlin'deyim. 2 hafta önce bir Türkiye'deydim ama tekrar geldim. Soğuklar devam ediyor. Yağmur bir yandan. Christmas da bitti zaten. Ocak, Şubat, Mart ölü dönemdeyiz. Dolayısıyla bol bol podcast çekeceğimiz, bol bol canlı yayınlar yapacağımız bir döneme girmiş oluyoruz. Sende ne var ne yok? Her şey yolunda mı?
Harika. Bende de hani bizim klasik Türk patent vekillerinin kabus aralığını tamamladık. Yani herkes hedeflerine ulaşmak için genelde Aralık ayını beklediğinden bir anda ciddi bir iş yükü oluşmuştu. Güzel bir şekilde üstesinden geldik. Ocak ayı bizim için de nispeten daha rahat diğer aylarla kıyasladığımız zaman. Onun için biraz daha böyle kendimizi geliştirmeye adayacağımız bir ay olacak ekip olarak.
Harika. Ya Aralık ayında büyük ihtimal yine Türk patentin rakamlarında büyük bir sıçrama olacaktır diye düşünüyorum. Patent başvurusu rakamları itibariyle. Bakalım geçen seneyi aşabilecek miyiz ülkecek?
Evet, o göreceğiz. Konuda evet, yani genel dünyanın hani ekonomik durumu, Türkiye'nin ekonomik durumu hepsi ortada. Onların etkileri muhakkak hissedilecektir. Ama Türkiye'de belli bir rakam ortalaması, belli bir doyuma ulaşıldı diye düşünüyorum. Yani yine o rakamlar civarında gelecektir. Çok büyük, dramatik düşüşler olacağını çok tahmin etmiyorum.
Ben de yine bir doğrusal bir artış, belki sınırda kalacaktır ama yine bir artış olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Evet Ekrem abi, tekrar hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bugün Soylu Patent'in sponsorluğunda ve desteğinde bu bölümümüzü çekiyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum destekleriniz için.
Memnuniyetle, her zaman.
Seni tabii ekosistemde tanımayan yok. Yani benim ilk bu işlere başladığım zamanlar, bunu daha önce seninle konuştuk mu bilmiyorum, Twitter'da inovasyon hesabı senin.
Evet.
Senin
evet.
Yani o hesap. İnovasyon. @inovasyon arkadaşlar Twitter'da Ekrem abiye ait. Ve ben Ekrem abi o zamanlar da blog yazısı yazardı. Çok da düzenli bir şekilde blog yazısı yazardın abi. Hatırlar mısın?
Tabii yani. Tabii. Şey de o zaman inovasyon.com da bendeydi. Orada yazıyordum blog yazılarımı. Günde 2500 ziyaretçi alıyordum. Daha çok teknoloji dersini gören lise öğrencileri. Hep onlar teşekkür yazıyorlardı. Ödevi senle yaptım, teşekkür ederim falan diye. Böyle
Vallahi
yenilikçi
nefis.
konular, yeni buluşlar, onları anlatıyordum genelde.
Çok iyiydi. Twitter'da yine hesabını linklerini Twitter hesabının linklerini description bölümünde zaten arkadaşlar dinleyicilerimiz bulabilecekler ama yani Twitter'da hani et Ekrem gibi zor bulunabilecek bir şey yani. Et
Kesinlikle.
inovasyon hesabının sende
Evet.
olması çok etki bırakmıştı bende o zamanlar. Ben de patent konusunda yeni yeni girdiğim zamanlar çok fazla senin o blog yazılarını okuyordum. Bunu da buradan dinleyicilerimizle tekrar paylaşmak istedim. Abi sen makine mühendisisin. Patent vekilisin, marka vekilisin aynı zamanda ve yani ta 2005'e uzanıyor. BSH Türkiye'nin fikri haklar departmanını kurdun ve uzun yıllar
Tabii.
orayı yönettin.
Çok doğru. Evet.
Sonra bir ilaç sektörüne geçiş var. Sanova İlaç ve Arven İlaç'ın bağlı bulunduğu Toksöz Grup'ta patent müdürü olarak çalıştın. İşte 3000'den fazla ilaç patent başvurusu
Çok
yaptın.
büyük bir
Orada
portföy.
önemli başarılar elde ettikten sonra da bununla birlikte bilir kişilikler işte hem ihlallerde hem yüzsüzlük davalarında bilir kişi olarak çalıştın. Bizim Less Turkey'nin üyesisin aynı zamanda. AIPPI Türkiye üyesisin. Ta bu işler harmanlana geldikten sonra Soylu Patenti kuruyorsun ve bir süredir de kaç yılda kurmuştun Soylu Patenti abi?
Aslında kuruluşu Kasım 2015
2015.
kuruluşu. Tabii bir süre tek başıma gittim tabii kuruluştan sonra. Sonra bir ekip
Evet,
oluşturduk.
şimdi
Sonra
ekip de büyüdü
portföyümüz de
zaten.
büyüdü. Tabii ekip de büyüdü, portföy de büyüdü. Bu yıl dolu dolu bir yıl geçirdik gerçekten de. Yani
Harika.
o yıllarda yani işe aldığım, yani junior olarak işe aldığım artık uzman pozisyonda arkadaşlarım var yanımda. Onlarla birlikte omuz omuza ilerliyoruz.
Harika. 2024 inşallah daha da büyüdüğünüz ve işlerinizin daha da verimli ve büyüyerek ilerlediği bir yıl olur. Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle çalışıyorsunuz. Onların patent başvuru
Doğru.
süreçlerini yönetiyorsunuz. Stratejik fikri haklar yönetimi danışmanlığı yapıyorsunuz. Ve aynı zamanda yine patent ihlalleri ve hükümsüzlük davalarında hem mütalaalar hem raporlar, cevaplar vesaireler bu süreçleri de başarıyla yürütüyorsunuz. 2015 yılı olduğunu ben aklımdan bir an çıkmış. Neredeyse 10 yıl olacak yani seneye.
Tabii. Evet. Küçük adımlarla ama sağlam adımlarla ilerledik. Genelde hani büyük ölçekli şirketlerin Ar-Ge departmanlarına hizmet verdik. Şöyle bir durum var. Yani belki kötü bir alışkanlık ama hani in-house'tan geldiğim için 11 yıl boyunca Bosch'un fikri haklar departmanını yönettiğim ve globalde Robert Bosch'un fikri haklar portföy yönetimine şahit olduğum için ve onların işte bölgesel fikri haklar stratejilerini oluşturmuştum 2015 yılında oradan ayrılmadan hemen önce. Yani hep in-house kafasıyla ilerledim. Yani her ne kadar bir vekil büro kursam da hizmet verdiğim müvekkillerin sanki bir patent departmanının uzantısıymışız gibi. Hala öyle hareket ediyoruz. Yani 360 derece diyebilirim, yanlış bir tabir olmaz. Hani sadece ne bileyim patent araştırması yapalım da tarifname yazalım da istatistiklere bir tik atsınlar diye değil de ha patentle maksimum nasıl bir değer elde edilebilir? Yani bu şirket patentleri nasıl kullanmalı, nasıl bir strateji belirlemeli, her şeye kafa yorup her şeyde burnumuzu sokuyoruz. Hani bilmiyorum bazen böyle aşırıya kaçtığımı hissettiğim zamanlar da oluyor. Ya bu kadar da in-house gibi hareket etmesem mi acaba dediğim zamanlar da oluyor ama genelde müvekkillerimiz çok memnun bundan. Her zaman sanki onların bir uzantısıymış gibi hareket ediyoruz. Türkiye'nin sayılı endüstri şirketlerine, onların Ar-Ge ekiplerine hizmetler veriyoruz. Hani patent araştırmaları, patent yazımları, Freedom to Operate'ler. Mesela geçen
Tam da onu
yıl hani
söyleyecektim. Freedom to Operate de var
aynen.
dahil içinde.
Tabii, geçen yıl çok hani neredeyse böyle 40'ın üzerinde Freedom to Operate yaptık. Hani bizim ölçeğimizde bir şirket için iyi bir rakam. Ve Freedom to Operate çalışmalarında birazcık Freedom to Operate hani gurur meselesidir. Sonuçta siz insanlara bir yeşil ışık yakıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu ürünü Avrupa ülkelerine satın. Yani bu büyük bir söz. Yani bunun arkasında durabilmek için de çok hassas, çok titiz çalışmalar yapıyoruz gerçekten. Hani müvekkillerimize karşı yüzümüz kara çıkmasın diye canla başla çalışıyoruz şeyde de Freedom to Operate tarafında. Müvekkillerimiz de yani şunu çok net bir şekilde görüyorum. Bize dayanarak ilerliyorlar. Yani diyorlar ki hani Soylu Patent bu işi yaptıysa, Freedom to Operate'i yaptıysa ve sonucunda yürüyün dediyse biz gerçekten yürüyebiliriz arkamıza bakmadan. Ha, bu güveni tesis ettik bütün müvekkillerimize. Bu ayrı bir gurur vesilesi benim için her zaman.
Evet, bu kadar riskli bir hani alanda güven tesis etmek de oldukça önemli, kritik.
Kesinlikle.
Bundan sonrasındaki işlerin devamlılığı açısından da verdiğiniz desteklerin de yükümlülüğü açısından da oldukça kritik. Şimdi bu kadar şeyi saydık, hani bu kadar yıldır bu işlerle uğraşıyorsun abi. Mutlu musun? Mesleğinden yeteri kadar zevk, keyif, mutluluk alıyor musun? Çünkü konumuz bir yandan da oraya doğru da dayanacak. Bakalım Evet. Bundan sonra aynı mesleği yapmaya devam edebilecek miyiz? Oraya doğru geçeceğiz konunun özü itibariyle ama mutlu musun mesleğinde?
Evet, beni yani mesleğimi çok seviyorum. Zaten mesleğimi bu kadar sevmesem bilmiyorum yeri geliyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayının ilk haftasıydı. Bir müvekkilimdeki ekiple birlikte bir hafta uykusuz kaldık. Yani bir hafta boyunca şöyle hani bir saatliğine kafamı koyuyorum, kaldırıyorum. Hani büyük bir olay var, patent ihlali işte, Freedom to Operate sonucu ortaya çıktı. İşte global rakiplerinin bile işte hani kulaktan gelen bilgiler, haberleri yokmuş bu patentten, ne yapacağız? İşte hükümsüz kılmak için işte nasıl doküman bulmamız gerekiyor falan. Uykusuz bir hafta geçirdim ve hayatımda yaşadığım en mutlu bir haftaydı diyebilirim. Bilmiyorum nasıl bir görüntü veriyorum şu anda ama. Çünkü sonunda kurtardık müvekkili. Yüzler gülüyordu. Yani benim için gerçekten meslek hayatımdaki en mutlu haftaydı diyebilirim abartısız bir şekilde. Ve bu başarılı çalışma sonucu, yani önce problemi gördük, karalar bağladık. Hep birlikte ne yapacağız? Bütün patentleri detaylı okuduk. İşte prosecution history, estoppel'e baktık. Etrafından nasıl dolaşabiliriz ona baktık. Herkes akademik makalelere sarıldı. Patenti hükümsüz kılabilecek bir şey bulacak mıyız falan. Müthiş bir adrenalin, müthiş bir macera benim bakış açımla. Sonunda başarılı olduk ve bu başarı bir teknoloji transferiyle taçlandı. Yani evet, yürüyün dediğimiz anda Türkiye'den yurt dışına teknoloji transferi yapıldı. Büyük gururdu benim için. Yani herkes defalarca tekrar teşekkür etti. Hani böyle en gurur duyduğum anlardan biriydi ama ne uyku ne yemek. Muhtemelen kilo da vermişimdir o süreç boyunca. Ha, mesleği sevmekle alakalı diye düşünüyorum. Evet.
Kilo işte, olumlu yönlerinden de bakmak lazım. Gerçi senin kilonu öyle. Ben hatırladığım kadarıyla gayet de fit bir adamdın ama bu kadar sıkıntılı geçebileceğini, yani geçtiğini düşündüğümüz bir zaman dilimi içerisinde bir insan, ben kendi açımdan söylüyorum. Mesleğimi sevmesem resmen eziyet gelir yani. Hani bir an önce bitsin de kurtulsak diye bakarım. Ama öyle olmuyor işte. Biz biraz da acıdan da besleniyoruz herhalde. Bu iş o kadar zevk veriyor ki aslında patent işi. Verdiği acı da bize mutluluk veriyor diyebilirim belki de. Kendi
kesinlikle. Adıma. Kesinlikle öyle. Hani şey de düşünüyorum. Ya iyi sonuçlanmasaydı? Hani acaba yine bu kadar mutlu olur muydum? Hiç zannetmiyorum. Hani sonundaki mutluluk bütün acıları unutturuyor bir anda. Ve sanki inanılmaz keyifli bir maceradan geçmişiz gibi geldi bana o dönemde. Yani mesleğimi çok seviyorum gerçekten. Ve mesleğim yok olmasın istiyorum. İnşallah yok olmaz diye de
geleceğiz. Devamını o konuya yükleyeyim. Da geleceğiz. Aynen. Evet, bakalım 5 sene sonra da aynı şeyleri konuşuyor olacak mıyız? Şimdi bugünkü konumuz patent ekosistemini etkileyen yeni teknolojik gelişmeler. Ama senden dinleyeceğiz tabii ki de. Yani dinleyeceğiz derken sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Aynen. Ama genellikle tabii ki de yapay zekadaki gelişmeler üzerinde ve bize olan etkilerini konuşacağız. Öncelikle tabii bu yapay zekanın patent ekosistemine entegrasyonunu net bir şekilde işte Kasım'ın sonundaki IP Service World şeyinde, konferansında, Münih'tekinde çok net bir şekilde gördüm. Geçen sene bunu hissetmemiştim bu kadar. Ama artık yapay zeka feature'larını, özelliklerini eklemeyen hiçbir şirket, hiçbir patent şirketi, ister patent search yapıyor olsun, ister IP management software yapıyor olsun, hiçbir şirket kalmadı. Artık herkes default olarak hani AI tool şeylerini entegre etmiş durumda. Ama tabii büyük dil modellerinden bahsediyoruz. Büyük dil modeli dediğimiz bu LLM'lerden bahsediyoruz. Öncelikle hani bence bizi dinleyen arkadaşlarımız aslında patent vekilleri, patent mühendisleri, işte R&D şey Ar-Ge mühendisleri, inovasyon mühendisleri, yeni başlayanlar var, orta seviye var, üst segment yöneticiler var dinleyicilerimiz arasında ama LLM, yapay zeka biraz yeni konular bizim belki alanımız için. Herkes, bütün patentle ilgilenen insanlar bu alanda bilgi sahibi değillerdir çok büyük ihtimal. Bence buradan başlayalım abi. Yani LLM nedir? Büyük dil modeli nedir? Bize nasıl etkisi olacak? Yani iki patent vekili karşılıklı niye bugün yapay zekayı konuşuyor? Neden büyük dil modellerini konuşuyor? Bence buradan bir giriş yapalım. Ne diyorsun abi? Yani büyük dil işlem modeli nedir? Nasıl devam edecek bu işler? Bize olan etkisi, patent vekilinin kariyerine olan etkisi konusunu bence keyifli bir şekilde konuşabiliriz.
Çok da güzel olur. Şimdi bu yapay zeka konusu hep ilgimi çekmiştir. Yani bu konuyla ilgili böyle patent başvuruları da hazırlamıştık. Yapay zekayı kullanan işte otonom araçlarla ilgili başvurularımız oldu. Onlar yayınlandırdı geçenlerde. O zamandan beri böyle derinlemesine teknik tarafını da araştırdığım bir konu. İlk bu konunun kulağıma gelmesi aslında şeyde olmuştu. 2008-2007 yılının Ağustos ayında Amerika'daydım. BSE'nin Amerika'daki patent departmanında çalışıyordum. Orada Michigan State Üniversitesi'nde hani makine mühendisinden arkadaşım doktora sonrası çalışmasını yapıyordu. Bana da şirket bir tane Prius araba vermişti. Daha Tesla yoktu ortada. Böyle hibrit bir araba. Yani büyük yenilik. Onunla konuşurken o bana şey demişti. Ya ben buraya geldim, Michigan State'e geldim. Burada nöral network üzerine çalışıyorum. Ya dedim, makine mühendisi, nöral network ne alaka? Bir de otomotiv üzerinde uzmanlığı olan bir arkadaşım. Şu an profesör oldu şeyde, Uludağ Üniversitesi'nde. Bana konuyu anlatmıştı. Yani standart bilgisayar algoritmalarıyla çok uzun sürelerde ve çok büyük işlemci güçleriyle çözülebilecek problemleri çok verimli, çok hızlı, kısa sürede çözen ve aslında insanın kendi beynini taklit eden bir algoritmadan bahsediyoruz burada. Bir matematik model de var işin arkasında sonuçta. Bana en enteresan gelen şey de her zaman şu olmuştu. Biz sistemi modelliyoruz. İşte ne bileyim, yazılımla bunun bir programını oluşturuyoruz. Ama input verdiğimizde output'u nasıl oluşturduğu da dair içeride çok da büyük bir fikrimiz yok. İzleyemiyoruz. Yani bir nevi kara kutu oluşuyor aslında. Ve bu kara kutu kendi içerisinde aynı beynin hani nöron yapısı gibi bir takım bağlar oluşturuyor. Ve level level bu bağlar inanılmaz kompleks bir hale geliyor. Ve bu bağ yapısına biz ne kadar çok veri beslersek, ne kadar çok eğitim datası beslersek o kadar gelişmiş, o kadar kompleks bir tabiri caizse kara kutu içerisinde bir beyin elde etmiş oluyoruz. Tabii bizim asıl hepimizi şaşırtan şey bence ChatGPT'nin lansmanı oldu. Yani bunu IT camiası muhtemelen takip ediyordu. Ama bu kitlelere açılınca bir anda, yani benim hani
son kullanıcı kucağında buldu bir anda.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle geçen sene bu zamanlar falan diye hatırlıyorum ilk böyle GPT ile 3.5 ile diyaloglarımı. Yani oraya evet, prompt girip de ağzım açık bir şekilde sonuçları izlememi ve hemen ardından
LinkedIn'den yazışıyorduk ya hatta bu konuyu. Evet. Seni paylaşanların üzerinde, yorumlar üzerinden kesinlikle bayağı bir konuyu değerlendirmiştik. Kesinlikle.
O konuya ayrıca geleceğim. Mesela ilk benim en büyük nasıl diyeyim, kabusum. En büyük kabusum. Hani mesleğimi çok seviyorum ya. Hani meslekten böyle nefret ettirme noktasına getiren konulardan bir tanesi çeviri. Neden? Çünkü ben patent tarifnamelerini Türkçe yazıyorum. Niye Türkçe yazıyorum? Çünkü ileriki süreçlerde işte çeviri yapmamdan kaynaklı düzeltme imkanlarım oluyor, indirim imkanlarım oluyor. Hani İngilizce yazmayarak, hani sonuçta müvekkilim de çok daha rahat okuyor, anlıyor. Ona göre geliştiriyor belki tarifname içeriğini vesaire. Tamam, ben bunu Türkçe oluşturuyorum. Şimdi ne zaman İngilizcesine ihtiyaç duyuyorum? PCT başvurusu yapıyorum diyelim ki. Alıcı ofisi Türk Patent ve Marka Kurumu'nu seçtim. Araştırma otoritesi de Türk Patent ve Marka Kurumu'nu seçtim. O zaman 14 ay süren var. Araştırma otoritesi Avrupa Patent Ofisi'ni seçersen 1 ay süren var. Tabii ki herkes gibi ben de 1602 destek programını çok sevdiğimden ve onu kim icat ettiyse Allah razı olsun diyenlerden biri olduğumdan sürekli o 1602 destek programından istifade ederek Türk Patent ve Marka Kurumu'nu araştırma otoritesi seçiyorum. Bu 14 ay süren başlıyor. Bu 14 ay içerisinde Türkçeden İngilizceye çevirmem gerekiyor patent tarifnamelerini. Ya bu işi yapan, bu işte uzmanlaşmış çeviri büroları var. Onlara gönderiyorum. geliyor. Vekil olarak bir daha bakmak zorundayım. Neden? Çünkü ben teknik bir adamım ve bir tercüman çevirdi. Anlam kayıpları olmuş mu? Hepsi dönüp beni vuracak. Yani ben Avrupa aşamasına gireceğim. İnceleme uzmanı diyecek ki, kardeşim burada bunu demişsin, burada bunu demişsin. Ne demek istiyorsun? O yüzden tutarlılık da benim için inanılmaz derecede önemli bir konu olduğu için patent tarifnamesini hazırlarken. Tek tek hepsini okuyorum. Bakıyorum, bazen sistemleri tekrar çeviriyorum baştan. İnanılmaz vakit kaybı geliyor bana. Ya evet, bu nasıl çözülecek, nasıl çözülecek? GPT'ye attım. 4'ten bahsediyorum tabii. GPT'ye evet, attım. Ağzım açık kaldı. Yani ben istemleri İngilizce'ye kendim çevirsem acaba bu kadar iyi çevirebilir miydim diye bir düşündüm ilk gördüğümde. Hani sonrasında ya tabii ki GPT'nin bir takım sınırlamaları var. Bu large language modellerinin bir takım sınırlamaları var. Ondan kaynaklı bazı arızalar yaşıyoruz. Yani her şeyi otomatik bir şekilde hadi tarifnameyi yükle, İngilizcesini al şeklinde ilerlemiyor olay. Birazcık yol yordam bilmek gerekiyor. Doğru bir şekilde önce bir konuyu anlatmak gerekiyor ona. Nasıl bir rol izlemesi, nasıl bir rol alması gerektiğini ona net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Mesela kelimelerle ilgili tutarlı davranması gerektiğini söylemek gerekiyor. Bazı önemli konular var, bir checklistim var. O checkliste uygun bir şekilde parça parça tarifnameyi verdiğimde sorunum çözüldü. Ve eminim Türk Patent ve Marka Kurumu'nda PCT ile ilgilenen iki tane uzmanımız var. Kendileri çok yardımsever. Hani Türk vekillere inanılmaz, yani Türk Patent ve Marka Kurumu'nun uzmanları inanılmaz yardımcı oluyorlar. Çok çok buradan teşekkür ederim kendilerine. Ama hani böyle çevirileri zamanında verdim, veremedim, ceza ödedim, ödemedim konuları onlar da rahata erdi. Ben de rahata erdim. Müvekkil de rahata erdi. Hepimiz bir kurtulduk yani. Tek sadece şeyi düşünüyorum ya, çevirmenler ne yapacak şimdi? Hani ilk gidecek meslek gruplarından bir çevirmenler olacak diye düşünüyorum yani. Ha, sıra bize de gelecek diye inanıyorum bir yandan.
Evet. Ama önce normal yani çevirmenler tabii, yani iyice teknik aynen, olmayan tabii normal çevirmenlerin işi şu anda kesinlikle bitmiş durumda çok, yani. Normal çeviri işte sen ChatGPT 4'ü kullanarak yap, Bard'ı kullanarak yap. İşte Almanya'dan çıkan şu anda unicorn olan DeepL var. Muhteşem çeviri yapıyor. Türkçe, İngilizce, Almanca, Türkçe ne ararsan var yani. Çok güzel çeviri yapıyor. Normal işi olan, normal çeviri olan, technical olmayan bir kişi için şu anda bir kabus dönemi başlamış durumda. Yavaş yavaş patent çevirisi, X alanındaki çeviri, yok işte kimyasal formüllerle alakalı olan akademik şeylerin çevirisini yapan insanlar. Bu böyle domino taşı gibi gider mi? Yoksa hala biz proofreading yani patent çevirisi yapan uzman için söylüyorum. Bir proofreading yapmak için yine bir insan zekasına ihtiyaç duyar mıyız, duymaz mıyız? Ne kadar süre sonra duyarız?
Şöyle düşünüyorum. Mesela Türkçe, İngilizce için konuşuyorum tamamen. Mesela LinkedIn'den bunu paylaştığımda çok sevdiğim bir arkadaşım şey demişti. Yani gizlilikle ilgili problemler var demişti. Haklı. Yani ben hani o verileri oraya yüklüyorum. Ama ben de şöyle kendimi rahatlatıyorum. Ya zaten 14. ayında yüklüyorum. Bu 18. ayında yayınlanacak. Ben de müvekkilime söylüyorum, arkadaşım ben hani size uygun bir çeviri fiyatı veriyorum piyasaya göre. Ama çok profesyonel bir çeviri. Ben proofreading yapıyorum kendim şahsen yazan kişi olarak. Fiyatlarınız çok uygun ama 4 ay erken ve yapay zekaya yükleyeceğim senin tarifnameni diye. Yani gizlilik tarafını da öyle aşıyorum bir taraftan. Proofreading şart. Ama bence bir tercümandan ziyade yazan kişinin, hani Türkçe İngilizce çeviri için konuşuyorum tamamen. Yazan kişinin bir göz atması lazım. Ya ben istemi tasarlarken bunu mu demek istedim? Şu kelime yerine bu kelime mi kullanılsa daha iyi olur? Bu bakış açısıyla bir bakması lazım. Bizim şu Çeşme etkinliğinde, meşhur IP Camp'imizde.
IP Camp reklamı yapalım hemen.
Evet, kesinlikle. Harikaydı gerçekten. Çok çok keyifliydi IP Camp. Orada yine hani sektörden çok sevdiğim dostum, arkadaşım Bahadır Gürsoy'la konuşma imkanı buldum. O da yapay zekaya stokta. Aynen, kafayı takmış durumda tam olarak. Muazzam tool'lar bulmuş. Yani hani sadece GPT değil, dediğin gibi başka çözümler de var. Ve o tabii İngilizce Türkçe tarafındaydı daha çok. Hani muazzam bir verimlilik, muazzam bir hız, muazzam bir zaman kazanma. Yani inanılmaz faydalı olduğunu söyledi o da. Yani bu konunun üzerine ciddi anlamda kafa yormuş bir insan. İngilizce Türkçe tarafında, ben Türkçe İngilizce tarafında çok beğeniyorum GPT'yi. Ama İngilizce Türkçe'de o kadar beğenmiyorum, onu da söyleyeyim tırnak içerisinde. O başka tool'lar bulmuş ve onların İngilizce Türkçe'de çok başarılı olduğundan bahsediyordu mesela. Hani geçiş kaçınılmaz. Yani dediğin gibi domino taşı gibi. Yani hani önce daha standart çevirmenler, sonra teknik çevirmenler o tarafa doğru gidiyor. Sonra sıra kime gelecek tarafında konuşacağız.
Ama şu anda mesela hani benim kendi görüşüm, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi. Şu anda bu yapay zeka araçları, ister ChatGPT'yi kullan, ister adını şu anda hani belki kimsenin doğru düzgün bilmediği birçok böyle özelleştirilmiş yapay zeka araçları var. Tabii bunların hepsi artık ücretli. Bunları profesyonel olarak çalışıyorsan bunları parayı ödeyeceksin. Ben şu gözle bakıyorum. En azından belli bir süre daha patent vekilleri için söylüyorum. Bir virtual assistant olarak konumlanıyorlar. Yani aslında bir patent vekili, bir patent uzmanı in-house olsun veya dışarıdan çalışıyor olsun, bu yapay zeka araçlarından haberdar değilse, kullanmıyorsa bence kullanana göre geri planda kalacak. Çünkü daha fazla zaman harcayacak, kaynak tüketecek. Bu da para demek. Para kaybediyorsun aslında. Fırsat maliyeti doğuyor haliyle. Alabileceğin başka işlere harcaman gereken vakti bu işlerle daha fazla harcıyorsun. Ama işte Ekrem Soylu bu yapay zeka araçlarını kullandığı için işte günde 5 saatini atıyorum tamamen boşa çıkartıp yeni işlere vakit ayırabiliyor. Ben bu işi biraz daha şu an için virtual assistant olarak görüyorum. Biraz çok böyle bizim yerimize şu anda geçen değil de şu anda bir destek aracı gibi, ama bu tabii bir sene önce ne konuşuyorduk, şimdi ne konuşuyoruz, seneye ne olur hiçbir fikrim yok.
Evet, çok merakla takip ediyorum hani ne gelecek ne olacak tarafını. Dediğin çok doğru. Yani şu anda şöyle düşünüyorum, özellikle hani Türkiye'ni böyle biraz daha ne bileyim resme uzaktan bakalım. Patent perspektifine şöyle bir Türkiye'ye bakacak olursak, ya biz patent zengini bir ülke değiliz. Yani tabii çabalarımız var, bir noktaya gelmeye çalışıyoruz falan, ama bizden 100 yıl önce başlamış ülkeler var. Bu adamlar patent zengini, bu adamlar patenti çözmüş, mükemmel bir şekilde kullanıyorlar. Bizde sadece benim en sık yaşadığım şeylerden biri, müvekkiller ağzı açık ya böyle bir şey de korunur mu kardeşim noktasındayız. Yani daha çok hakikaten korunuyor, işte bu adamların ustalığı, uzmanlığı bunlar. Yani bizim kıt kaynaklarımız var, bilgi uçurumumuz var. Bunları kapatmanın mükemmel bir yolu olduğunu düşünüyorum. Yani GPT bizi hızlandıracak, verimliliğimizi arttıracak. Olayın hem patent vekili tarafı var, hem de patent vekilini besleyen, buluşları yapan Ar-Ge tarafı var. Yani şöyle bir şeyden, tecrübemden bahsedebilirim sana. Hani meraktan sırf deneyeyim dedim. Yani gecenin bir yarısı Avrupa Patent Ofisi'ne görüş hazırlıyor. Yok, Çin Patent Ofisi'ne görüş hazırlıyordum. Çok teknik bir mevzu. Şimdi soru sormam gereken yerler çıktı. Yani tarifnameyi ben hazırlamamıştım. Hani görüşü devralmıştım. Başka bir vekilin dosyasıydı. Şimdi buluşçuyla en başından beri bütün hikayeye vakıf olmadığım için, ya keşke dedim Ar-Ge'ci şu anda burada olsa da şu soruları sorsan. GPT var dedim. Açtım. Teknik mevzuyu anlattım. Bak böyle böyle olaylar var. Yayınlanmış patentler. Tarifnameleri yükledim. Bak şunlar anlatılıyor, bunlar anlatılıyor. Dedim ki mesela tekniğin bilinen durumundaki en yakın dokümanı verdim. Dedim şurada olsam ve istemlerimi verdim. Şuraya ulaşmak istesen Ar-Ge yaparken ne sıkıntılar yaşarsın? Öyle bir yol gösterdi ki bana ve adım adım o kadar güzel anlattı ki karşımda Ar-Ge'ci var diye düşündüm yani. Sonra görüşü o gece bitirdim. Çok kısa zamanımız vardı. Son anda dosya bana gelmişti. Yükledik. Ve müvekkilde hani Ar-Ge direktörü çok şaşırmış. Demiş ki ya Ekrem Bey nasıl bu kadar bizim teknik konularımıza vakıf? Yani hani muazzam bir bilgi kaynağı, inanılmaz kısa sürede çok büyük bir verimlilik sağlıyor bize. Bizi çok başka noktalara götürecek. Ben hikayeyi anlattığımda Ar-Ge'cilerin de çok ilgisini çekti. Dediler ki ya ben buna problemleri yükleyip de ne şekilde çözebileceğime dair bilgi alabiliyor muyum? Evet alabiliyorsun.
Günaydın.
Gayet.
Günaydın.
Gayet alabiliyorsun yani. Ben bunu şeyde kullandım. Karşımda Ar-Ge'ci varmış gibi görüş hazırlarken, evet, sanki onunla bir toplantı yapmışım gibi bütün verileri almak için kullandım. Ama bir evet. Ar-Ge'ci de işte bir teknik problemi çözmek için iyi bir şekilde eğitirse, yapay zekayı iyi beslerse, mesela patent beslemek çok faydalı bence. Hani patentleri verip de ya şöyle şöyle çözümler var ama hiçbiri burayı çözmüyor, ben bunu nasıl çözebilirim dediğinde ağzı açık kalacaktır. Yani ben yaşadım bunu. Ar-Ge'cilerin de ağzı açık kalacak.
Aynen öyle abi. Yeni fikir geliştirme konusunda, sorun tespiti konusunda, evet, karşılaştırma yapma konusunda oldukça başarılı. Ki bu hali milyonlarca, trilyonlarca, artık kaç tanesi bilmiyorum, tam rakamlarını hatırlamıyorum, general data üzerine eğitilmiş bir, aynen, yapay zeka. Sen onu, aynen, o kümeyi böyle daraltıp bak bu gözle bak dediğin zaman güzel sonuçlar veriyor. Bundan sonraki süreçte İyice hani custom GPT'lerle birlikte aslında sen karşına bir tane nanoteknoloji konusunda uzman bir yapay zeka ile konuştuğun zaman daha farklı sonuçlar alacaksın tabii yani. Onun sonuç kalitesi daha farklı olacak.
Kesinlikle. Tabii hani günün birinde şu noktaya gelecek mi? İşte patent vekili GPT bir tane şeylerden ne bileyim modüllerden biri de bu. Buluşçu da onunla yazışacak da bana tarifnameyi yazacak, çıkartacak. Başvuruyu yapacak, yapacak falan o noktalara gelecek mi tarafı gerçekten soru işareti. Oraya kadar ilerleyecek mi diye. Şunu düşünüyorum yani.
İlerleyecek. Cevap veriyorum. Cevap veriyorum, ilerleyecek.
Tabii ben ilerleyecek demek istemiyordum. Meslektaşlarım tarafından taşlanmayayım dedi.
Hani vallahi şimdi... çok özür dilerim abi. Çok özür dilerim. Burada lafını böleceğim. Geçen bir patent vekili arkadaşımla sohbet ediyorduk. İşte bu yapay zeka araçlarının patent vekilleri tarafından kullanılması ya da buluşçular tarafından kullanılması vesaire. Hemen bana böyle bir köpürdü, dedi ki sen bizim dedi mesleğimizi mi elimizden alacaksın? Konuşmayın bu konuları falan. Bilmiyorum yani. Korkalım bence.
Kesinlikle korkalım. Ya da şöyle de olabilir hani hikaye. Bir patent vekili 10 patent vekili gücünde olabilir belki. Olay oraya da gidebilir. Şey düşünüyorum tabii, bir de bizim mesleğimizin hani standart işleri var. Bir de standart ötesi daha sofistike diyebileceğim şeyler var, konular var. Yani hani bizim mesleğin beyin cerrahisi diyebileceğim bölümleri, işte ne bileyim bir Avrupa Patent Ofisi'nde işte itiraz veya onun temiz duruşmaları vesaire görüşler, o tür konular. Yani oralara kadar erişmesine daha var. Yani orada çok fazla tecrübe gerekiyor. Yani genel bilgiyle veya ne kadar yönlendirirsen yönlendir teknik bilgiyle de. Hani mesela senin müvekkilinin şirket stratejilerini bilmiyor. Yani ne bileyim senin müvekkilin açısından neyin daha anlamlı olacağını veya istemleri nasıl daraltırsan hala rakipler açısından sıkıntı oluşturacağını bilmiyor. O noktalar belki bize kalacak da geri kalan daha nispeten standart. Mesela ben şeyi çok angarya görüyorum açık konuşmak gerekirse, patent araştırmalarını. Evet, zekice tasarlanmış profillerle hızlı ilerleyip güzel sonuçlar elde etmek mümkün ama zeki adam da zeki olmayan adam da yeterince vakit harcası tırnak içerisinde aynı sonuçlara ulaşıyor sonuçta. Olay zamanla alakalı. Çok zaman ayırmakla, çok zaman harcamakla alakalı. Bunları yapsın yapay zeka. Vekiller de biraz daha beyin cerrahisi tarafına kalacak gibi görünüyor. Şimdi olayları biraz daha şeyle eşleştirmek istiyorum. Yani hep in-house taraftan bakan biriyim diyorum ya. Bu bazen kusur oluyor hani şeyde ne bileyim vekil ofisi olarak görev yaparken. Ama orada hani şirketlerin farklı bakış açıları var. Mesela hiç unutmam. Yani bu sektörde hakikaten kulağımda çın çın böyle çınlayan birkaç söz var. Unutamadığım yıllar geçse de. Bir tanesi Dr. Peter Dostarschild. 2005 yılının sonlarıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir akşam yemeğinde Almanya'da konuşurken şey demişti bana. Ya bizim amacımız rakipleri mutsuz etmek. Şimdi bu bir strateji. Yani hani ben patent portföyünü oluştururken yapmam gereken her şeyi bu çatıdaki şeye göre, hani mottoya göre diyeyim, geliştirmek zorundayım. Yani bütün stratejimi ona göre belirlemek zorundayım, portföyümü ona göre oluşturmak zorundayım, istemlerimi ona göre belirlemek zorundayım. Ha, bu noktalarda hani in-house veya dışarıdan vekil GPT ile hiçbir şekilde böyle yer değiştiriyor olamaz yani. Hani şirket stratejisini, o dinamik rekabet yapısını anlık görüp algılayıp ona göre işte istem daraltmadan nasıl yapacağına karar verecek veya ne bileyim rakibe müdahale edeyim mi etmeyeyim mi, ihtarname göndereyim mi göndermeyeyim mi, bu kararları verebilecek noktaya gelmesine çok var. Birazdan bahsedeceğim. İyi haberler de var vekiller için.
Çünkü aslında şey diyorlar, gelemeyecek demiyoruz değil mi? Yani şu anda aslında yine patent şöyle, işte skilled in the art gibi yani şu andaki şey mevcut bilgimizle
1905'teki Amerikan Patent Ofisi Başkanı olmak istemiyorum. Hani demiş ya, icat edilebilecek her şey icat edildi falan. Böyle büyük sözler etmek istemiyorum. Hakikaten belki bunları da yapacak ama güvendiğim bir şeyler var. Dün şeyi okudum. Bu Nature dergisinde kuantum bilgisayarlar ve bunun yapay zekaya katkıları ile ilgili bir makale vardı. Ona evet, baktım. Oradan birkaç böyle kuantum bilgisayarcı insanın tweetlerine, akademik makalelerine falan baktım. Herkes şeyden bahsediyor hani GPT'nin mevcut işlemci güçleriyle bir duvara toslayacağını. GPT demeyelim de Large Language modellerin mevcut işlemci güçleriyle bir duvara toslayacağını. Ve herkes şöyle bir şey diyor mesela, GPT 3.5'tan 4'e geçiş kolay oldu. 4'ten 5'e geçiş nispeten kolay olacak ama 5'ten 6'ya geçiş kimsenin beklediği gibi hızlı olmayacak diyorlar. İşlemci güçleri nedeniyle, mevcut şeyin sonuna gelmiş olmak nedeniyle, hani nasıl diyeyim, algoritmayı daha iyileştirebilecek bir şeyler belki çıkar ama sonuna geldiklerini düşünüyor insanlar bir taraftan da. Hani orada çıkış noktası belki donanımın inanılmaz gelişmesi ve kuantum bilgisayar dedikleri ve işte Google'ın, IBM'in, ne bileyim şu Kanadalıların meşhur bir sürü insanın çalıştığı bilgisayarların gerçeğe dönüşmesiyle mümkün olur. Ya o zaman hepimizi emekli et. Ya o zaman ne bileyim rakipleri de mutsuz eder, ne bileyim bir şeyleri de kendi kendine üretir, yazar, her şeyi yapar yani. O hani
biz de Datça'dan kahvemizi içeriz yani, orada öyle eşlik ederiz.
İnşallah
Datça'da otururken.
İnşallah kıyamet senaryoları gerçek olmaz da dediğin gibi olur. Yani bilmiyorum o tarafı.
Ama dediğin nokta çok nokta. Bu da iyi bir nokta. Allah o zaman Nvidia'nın gücüne kuvvet versin diyelim yani. Yani evet. Güzel makineler, güzel çipler geliştirsin ki yazılımsal anlamdaki gelişmelere şey vurmasın yani.
Evet. Hep bir şeyde mesela biraz bu yazılımcı camiasına bak, özellikle yapay zeka ile ilgili. Herkes duvardan bahsetmeye başladı artık. Yani duvara toslayacak, duvara toslayacak. Bart da duvara toslayacak, GPT de duvara toslayacak. Şey çok hoşuma gitmişti. Geçen sene bu zamanlar Ocak ayında Avrupa Patent Ofisi bu kuantum bilgisayarlarla ilgili bir insight rapor yayınlamıştı. Kimler var, işte ne patentler var vesaire. Hakikaten çıkış noktası bu olabilir belki. Yani orada bile mesela bu Nature dergisindeki makaleye bakacak olursan, mesela web sitesinde bugün görünüyor. Orada bile konuyu geliştiren bilim adamları soru işaretlerinden bahsediyor. Çok da emin değiliz hani bunu gerçekleştirebilecek miyiz kuantum bilgisayarları diye. Gerçekleşirse bir adım, iki adım, üç adım sonraya gider. Hani bu artık... yani inanılmaz seviyelere gelir de bize ihtiyaç kalmaz. Yani bu gelişimin bu hızıyla gitmeyeceği gibi iyi bir haber veriyorum şu anda meslektaşlarıma.
Yani dolayısıyla... diyorsun ki şu aşamaya kadar geometrik büyüdü, donanımsal anlamdaki evet. Bazı sınırlar anlamında biraz daha duraklama dönemine veyahut daha böyle doğrusal artış.
Kesinlikle, kesinlikle. O noktada biz de alırız, günlük hayatımıza maksimum nasıl bundan istifade edebiliriz, onun üzerine kafa yorarız artık. Şeyler mesela yapay zekanın asla hani düşünemeyeceği o büyük strateji ve onun uygulamaları noktasını, ya büyük bir laf ettim de şu anda pişman olmam inşallah. Şey düşünüyorum. Mesela çok hoşuma giden şeyler, stratejilerden bir tanesi de hani. Bu da Sanovel'deyken hani Onur Mutlu ile çalışıyordum. Orada Fikri Akter ve hukuk direktörü hala. Hep şey derdi hani, patentin gerçekten buluş yapmakla ilgili bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz derdi. Bu da böyle çın çın çınlar kulağımda. Ha biraz da tamam, hani akademisyenler çok ileri teknolojilerle çalışıp müthiş buluşlar yapabilir. Ona bir şey demiyorum ama şirketlerde incremental innovation olayı var. Adım adım ilerliyor herkes. Patent olayı, şimdi Dr. Peter Dostarch'in lafıyla bir araya getiriyorum. Rakipleri mutsuz etmek, Onur Bey'in dediği hani buluş yapmakla ilgili bir şey değil. Biraz da tuzak kurmak, biraz da rekabeti zorlaştırmak, biraz da engel çıkarmak. Yani ben in-house kafasıyla yapmaya çalıştığım şey hep budur. Yani bir çit öreyim, engel çıkartayım, etrafından dolaşmayı zorlaştırayım, hayatı zorlaştırayım. Şimdi o zaman bu stratejiyi nasıl hayata geçireceğim? Kendi şirketimin bütün iç dinamiklerini çok iyi biliyor olmam lazım. Çok iyi besleniyor olmam lazım. Ona göre patent vekilimi güzel yönlendiriyor olmam lazım. Ya da patent vekilimi benim bir uzantım şeklinde çalışıyor olması lazım ki bunu hayata geçirebileyim. Ha, strateji noktasında, kritik kararlar noktasında yapay zekayı işin içerisinde sokacak noktada değiliz. Bu kesin. Peki şeyde, patent araştırmalarında evet. Yani bin kere evet. Çünkü patent araştırmaları, tercümeler, sözleşme hazırlamalar benim için angarya angarya işler ve bu konularda çok yetenekli, çok başarılı, işimi çok kolaylaştırıyor, çok hızlandırıyor, verimimi çok arttırıyor bu büyük dil modelleri gerçekten de. Orada onlardan çok istifade edeceğimizi düşünüyorum yani.
Şimdi patent araştırması konusuna değinmişken, yani bunun tabii ki de şu anda hani bütün patent araştırması için database geliştiren işte Clarivate'dan tut da Mysoft'una kadar, işte yeni gelen startuplar arkada işte IP Rally'nin bir yükselişini görüyoruz. İşte Amplified diye bir şirket çıktı. Bunların hep AI based şirketler. Bunların hepsinin özel aslında mevcut dil modellerini patent datasıyla fine tune ederek daha verimli çıktılar verebilecek hale getirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla onlar şu anda mevcutta query oluşturma kısmında işte boil and search'e alternatif olarak biraz daha yapay zeka temelli bir araştırma deneyimi sunuyorlar. Ama şimdi dinleyicilerimiz hemen şunu aklına getirebilirler. Yani ChatGPT'ye ben patent araştırmak için hemen nasıl kullanabileceğim, işte patentin numarasını vereyim, bana tarifnameyi versin, işte şeyi versin, başlığı versin, abstraktı versin. Yok öyle. Çuvallıyor. Aynen. Çünkü evet, special yani çuvallıyor. özel bir database'e erişimi şu anda yok. Onlarla eğitilmedi. Bu konuya ne diyorsun abi? Şu anda yani burada çuvallıyoruz.
Kesinlikle öyle. Ama yine de yani çok büyük bir bariyeri aşmada çok faydalı olacak bu büyük dil modelleri ve onun beraberinde bu patent araştırma veri tabanları sunan şirketlerin yapmış olduğu çalışmalar. O da şey diye düşünüyorum, hani birazcık reklam gibi olacak ama mesela Derwent'i çok uzun yıllardır kullanıyorum. Sektörün en eskilerinden bir tanesi. Hani manuel creation'la Derwent Abstract hazırlıyorlar. Ne olayı var? İşte ya Ar-Ge'ci de o dili anlayabiliyor. Şimdi bir patent vekilinin dili var. Bir de teknik adamın dili var. Bu ikisinin birbirini anlamasına çok yardımcı olacak diye düşünüyorum. Yani araştırma tool'ları da buna çok büyük hizmet edecekler. Şimdi ben tamam tek tek mesela Freedom to Operate yapıyorum. Sonuçları elde ettim diye ama 30 tane sıkıntılı olabilecek dosya çıktı karşıma. Ne yapıyorum? Tek tek istemleri açıyorum. Müvekkilimle buluşuyorum. İstemleri tek tek anlatıyorum. Yani bazen çok zorluk yaşıyoruz gerçekten. Yani hani onun kafasındaki o teknik bilgiyle buradaki hukuk dili bir türlü anlaşamıyor. İşte onun anlaşmasını sağlayacak, bu bir aracı olacak diye düşünüyorum bu AI destekli ücretli tool'lar diyeyim artık. Şeyi de çok merak ediyorum. Mesela Avrupa Patent Ofisi, hani teknolojiyi çok iyi kullanan bir ofis. Bunlar acaba Espasnet'i bir sonraki seviyeyi nasıl çıkartacaklar yapay zekadan istifade ederek? Bu da çok böyle merakla beklediğim şeylerden bir tanesi, gelişmelerden bir tanesi.
Evet, EPO'da AI çalışan insanlar var. Orada iyi bir ekip var. Çocuğun adını hatırlamıyorum. LinkedIn'de sürekli bir şeyler paylaşıyordu. Öyle bir şey gelecek. Zaten biliyorsun CPC Search kısmında bir yapay zeka temelli bir araştırma tool'u, CPC Categorizer diye bir şey çıkardılar. Kısmen başarılı, kısmen çuvallıyor. Ama bir nebze double check olarak gidilebilir yani. O anlamda ben de 150 milyondan fazla patent datası var Espasnet'te. Onun güzel bir train edilmesi vasıtasıyla hani bir open source güzel bir hale gelebilir.
Kesinlikle. Çok büyük faydası olacak. Hani şeylerin buluşu yapan insanların patentleri anlamasını kolaylaştıracak. Patent vekillerinin işte teknolojiyi anlamasını kolaylaştıracak. Böyle bir dil bariyerini ortadan, temel amacı zaten büyük dil modeli diyoruz ya. Hani dil bariyerini iki taraf için de ortadan kaldırabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum gerçekten de. Hani yine şöyle düşünüyorum. Hani hala mesleğimde beni çok şaşırtan olaylarla karşılaşıyorum. Yani daha üniversite öğrencisiydim 2000 yılında, işte patent bürosunda işe başladığımda. Ya olmuş 24 sene neredeyse. Yani hala 24 senedir, bu sene mesela, bu sene de 2023 yılında ya böyle bir şey de mi varmış dediğim olaylar oluyor. Böyle bir noktada ya bu kadar hani tecrübe üzerine beni hala şaşırtabilen şeyler oluyor. Ya bu tür şeyler ya tecrübenin yerini hiçbir zaman şey yapamayacak diye düşünüyorum. Yani yerini alamayacak diye düşünüyorum. Özellikle stratejik konularda. Sonuçta mesela diyelim Freedom to Operate yaptık. Yine oraya döneyim. Ya Freedom to Operate yaptığımda elde ettiğim data setini, tamam elde etmemde bana çok güzel bir profil oluşturabilir. Araştırma profili oluşturabilir. Bana CPC'leri ver, keywordleri ver. Ne bileyim işte teknik alanda benim hiç bilmediğim bazı kelimeler kullanılıyor diyelim ki, onları versin bana. İşte güzel bir kendime şey oluşturayım, araştırma profili oluşturayım. Araştırma sonuçları çıksın karşıma, 1000 tane patent çıktı. Bunların elenebilecek neleri eleyebilirim? Yani relevant, irrelevant ayrımını yapacağım şimdi. Freedom to Operate search'ümü çalıştırdım. 1000 tane patent çıktı, 1000 tane patenti kim okuyacak? Benim bir şeyleri elemem lazım önce. Irrelevant'ları direkt ayıklamam lazım. Ne kullanırsam kullanayım, PetBase'de kullansam, Derwent'de kullansam, PetSnap'de kullansam.
Kaçarımız yok, evet.
Kaçarımız yok. Orada bana destek verir. Bak şunlar hani data analyzer'a atarım. Şunlar çok da bu teknolojiyle alakalı olmayabilir. Şunları eleyebilirsin, bunları eleyebilirsin. Çok güzel, eledim. Çıkan hani patentlerde hala bu patent geçerli mi değil mi sorusunun cevabını manuel baktığımız oluyor. Ya geçerli diyor, giriyorum oraya buraya. Aynen, hani şeydeki daha online database'lerde, ne bileyim şu an hani kötülemek için söylemiyorum. Mesela Bulgaristan Patent Ofisi'nde acaba yıllık yenileme ücreti ödenmiş mi bunun? Yani
Güncel mi o bilgi?
Aynen, güncel mi o bilgi? Hala böyle kritik noktalarda. Ya bu patent benim için çok kritik. Benim bu patenti aşmam gerekiyor. Veya bu patent acaba benim için risk oluşturuyor mu, netleştirmem gerekiyor. Ya manuel gideceğim, bunu araştıracağım, çözeceğim. Oralarda yapay zeka benim için çok faydalı değil bugün itibariyle en azından. Yani orada kritik noktalarda elle müdahale şart diyeyim yani, kısaca özetleyecek olursam.
Evet, katılıyorum. Peki bu şey tarifname konusu, yani sonuç olarak patent vekili dediğimiz zaman en çok işte patent tarifnamesi ve claim setlerinin yazılması, başvurunun yapılması, aynen, sonra işte gelen araştırma raporuna, inceleme raporuna cevap yazıyorsunuz. Şimdi aldın, geldi buluş bildirimi. Gizlilik kaygılarını bir kenara bırakıyorum. Onu tamam, da konuşuruz. Sonuç olarak elimizde ChatGPT var. İster 3.5 kullan, ister 4 kullan. Bart var, Microsoft'un Copilot'u var. Nereye bakarsan var. Yani ücretsiz olarak kullanmayacağınız yapay zeka araçları var. Burada bir patent vekili ya da bir buluşçu, burada otomatik olarak yapay zekadan o buluşun temel özetini, işte 1.5-2 sayfayı verdikten sonra bana bir claim seti yaz dediği zaman, işte şu formatta yaz, şu tekniği kullanarak yaz dediği zaman bir sonuç veriyor sonuç olarak. Böyle uzaktan baktığın zaman da wow diyorsun yani. Hani
görüntü güzel.
Patentin jargonunu, işte claim setlerinin yazım tarzını, bütün o dili oturtuyor gibi duruyor. Sıkıntı nerede başlıyor?
Çok güzel bir soru sordun. Sıkıntı aslında ana çerçeveyi nereye oturtacağımız noktasında. Yani yine şeye dönüyor. Hani rakiplerimi mutsuz etmek, sen olayı buluş mu sandın noktasına geri dönüyor. Ve ben rakiplerimin hayatını zorlaştırmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim tarafı. Ya şimdi istem neden oluşuyor? Unsurlardan oluşuyor. İşte iki parçalı bir istem yapısı olursa, işte karakterize edici kısımla istem ikiye bölünüyor. Unsurların işte temel unsurlar olması gerekiyor vesaire vesaire. Bunlar şekil şartları. Peki esasta ne olacak? Yani ben o istemin içerisine neyi koyarsam rakibimi rahatsız ederim de neyi koyarsam rakibimi hiç rahatsız etmem, bir de ona yol vermiş olurum acaba tarafı bence çok önemli. Burada benim öncelikle şirketimi, onun rekabetini, yani hizmet verdiğim müvekkili, işte in-house'am şirketimi, vekilsem hizmet verdiğim müvekkilimi, onların rekabet alanını, rakiplerini çok iyi tanıyor olmam ve hani olup özelliğinden bir önceki cümleyi çok iyi belirlemem, bir önceki kelimeyi çok iyi belirlemem gerekiyor. Henüz benim gördüğüm kadarıyla GPT onu tabii ki doğal olarak algılayamıyor ve benim çerçeveyi çizmem gerekiyor. Yani ben eğer şöyle söyleyeyim, yani iki tane resme ihtiyacım var patenti doğru bir şekilde konumlandırabilmek için. Biri büyük resim. Yani bana verilen buluş genellikle Ar-Ge tarafından çok mikro ölçekte bakılarak, bir sürü dişli mekanizmasına bir tane dişli çıkarılarak, bak ben bunu yeni yaptım diye verilmiş bir şey. Bu çok mikro ölçek. Ama benim büyük resmi görmem gerekiyor. Ya bu şey dişli nerede kullanılıyor? Şu üründe kullanılıyor. Ben bu ürünü korusam istemimde rakibim açısından veya müvekkilimin rakibi açısından bir sıkıntı yaratır mıyım? Yaratmalıyım. Hayır, yaratmam. O zaman neyi korumam gerekiyor? İşte bu sorunun cevabını vermem gerekiyor. Bunu GPT henüz veremiyor. Ama GPT çok yardımcı oluyor. Şöyle çok yardımcı oluyor. Competitive Intelligence tarafında çok yardımcı oluyor bence. Yani hani vekillerin temel problemlerinden bir tanesi şeydir ya, in-house'larda böyle bir sıkıntı yok. Ama vekil ofissen yeni bir müvekkilim varsa, hani bunu ben şeyde yaşamıştım mesela. Blockchain teknolojisinde saç baş oldum. Yani blockchain ile ilgili adam öyle bir buluş yapmış ki benim yalayıp yutmam gerekiyor önce bir defa blockchain'i ki bu adamın ne yaptığını iyice bir anlayabileyim. O noktada GPT bana yardımcı oluyor. Teknolojiyi anlamama yardımcı oluyor. Hikayesini anlatmaya yardımcı oluyor. Bir de rakipleri görmeme yardımcı oluyor. Rakiplerin nelere odaklandığını, piyasadaki ürünlerin neler olduğunu görmeme yardımcı oluyor. Büyük resmi gördükten sonra ben ancak istemimi nereye konumlandıracağıma karar verebilirim. Bunu GPT yapamıyor. Yani verdiğim bilgilerle bir tane dişli mi dedin mesela? Hop o dişliye odaklanıyor. Diyor ki işte küçük bir dişli olup özelliği bilmem ne. Şekil bakıyorsun 10 numara. Ama bu dişli neyin dişlisi? Yani nerede kullanılıyor? Hani o ürünle, o ürünü korumamın bir anlamı, avantajı var mı? Bu taraflarda bana hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Gizlilik tarafını bir tarafa koyacak olursak, burada eleştiri almayayım diye bu dipnotu düşeyim. evet gerçekten ufkumu açan istemler yazdığı oluyor. Şöyle ki ben hiçbir zaman ana istemimi GPT ne güzel yazdın diye görebileceğim bir örnek görmedim. Hani denemek için sadece kullanmıştım. Yoksa ben istem yazımı noktasında veya tarifname hazırlığı noktasında biraz Alman ekolünden geldiğim için birazcık hala eski kafalıyım yani. O istem sıfırdan beyaz kağıda yazılacak tarafımda. Alt istemlerde bana çok güzel yardımcı oluyor. Hani farklı farklı açılardan baktığı için ya ben bu alt sistemi kullanırım. Yani şu da çok anlamlı. Böyle bir şey fallback pozisyonu olarak ilerideki müzakerelerde çok işime yarayabilir dediğim noktalar oldu açık konuşmak gerekirse. O taraflarda yardımcı oluyor. Şeyde yardımcı oluyor. Hani tekniğin bilinen durumu. Şimdi patent tarifnamesi içerisinde. Teknik alan. Bunlar da yardımcı oluyor. Teknik etkinin belirlenmesinde yardımcı oluyor. Yani şöyle bir unsurum var. Yine bilgiyi gizli tutuyorum. İzole edip de veriyorum. Şöyle bir unsurum var buluşumun istemi içerisinde. Bu unsurun teknik avantajı nedir? Ne katkı sağlıyor? Bunu tarifname içerisinde yazmam lazım. Bu tarafta ciddi anlamda bir desteği oluyor açık konuşmak gerekirse. Yani işi kolaylaştırıyor ama patent vekilinin çerçeveyi nereye oturtacağına karar vermesi lazım. Bunun için müvekkilini, ürünlerini ve rekabetini çok iyi tanıyor olması lazım. O zaman rakibi rahatsız edecek, mutsuz edecek ve hakikaten de bu patent buluşla alakalı değil, bizi bitirmekle alakalı diyebileceğimiz bir patent yazmış ve onun mutluluğunu yaşıyor olabiliriz. Çok burada psikopat görünüyor.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar her ne kadar yapay zekaya da claim seti yazdırsak da bir insan zekasına, yani buradaki insan zekası Ekrem Soylu oluyor, ona her türlü ihtiyacımız var demek oluyor. Yani bu tarz yorumları yapamayacağı için kendisi. Dediğin gibi mesela bu şey bağımsız istemin bize işte ihlal davalarında şu noktada bize yardımcı olabilir diye kendini backup alıyorsun. İşte ya da onun daha bağlam kurma anlamında sen bağlam kurabiliyorsun ama o henüz daha kuramıyor. En büyük zaten sıkıntılardan bir tanesi o. Ama ben şu açıdan bakıyorum, hani claim drafting işi yapmadığım için hani yapsam mesela en azından beyaz sayfadan başlamak yerine bir outline oluşturup onu kendi bağlamımla, kendi tecrübemle iyi bir hale, hani perfect hale getirene kadar uğraşabilirim. Eğer ilk verdiği draft da bir anlam ifade ediyorsa, yani sonuç olarak senin dediğin gibi ilk şeklen güzel duruyor ama bağlam anlamında stratejiyle bağlantısı, işte koruma şekil kapsamının anlamada, genişliği, gücü anlamında sıkıntılar yaşatacaktır.
Kesinlikle öyle. Hani şimdi söz meclisten dışarı.
Bizi kimse dinlemeyecek abi. Sıkıntı o zaman, yok. Podcast 15 bin kişi tarafından dinlenmedi. Hiç sıkıntı yok.
Harika. Harika, o zaman söyleyebilirim. Hani şöyle diyen arkadaşlarım da olmuştu. Ya Türkiye'de yaşıyoruz abi. Sonuçta Avrupa kalitesinde iş yapmasak da 10 üzerinden 5 alsam bana yeter. Yani diyen arkadaşlar için çok faydalı. Ya yani eğer sen patent tarifnamesini sadece tutup da ne bileyim ben bakanlığa sayı bildireceğim, başka da bir amacım yok diyorsan Flora'ya otut, yazdır ChatGPT'ye başvur, yani ne işe yarayacak? Hiçbir işe yaramayacak o patent de. Yani şekil on numara, yani şekil gayet güzel görünüyor hakikaten. Burada geldiğim noktayı da anlatayım. Yani hani ben de adapte olmakta zorluk yaşıyorum. Yani bu yüzden en kangren konularımı ona bir attım önce. Hani tercüme, ne bileyim, araştırmada profil oluşturma, bilmem ne falan. Ama hani benim eli sopalı bir şeyim vardı, hocam vardı. Stephen Erhard. Yani bu adam beni döve döve öğretti patent yazmayı. Şey diyorlar, red ink. Yani red ink, kırmızı kalemi vardı hakikaten. Siemens'in bütün patent yazan ekibini bu adam yetiştirmiş. 3 yıl yazdığım her şeyin üzerine kırmızı kalemle çizip beni ağlattı yani bu adam. Çiziyor hiç üşenmeden bir sayfa 50 satırı çiziyor böyle yanlış. Abi tamam çarpı at yani ama yok tek tek çiziyor. Doğrularını yazıyor falan. Bizim işimiz usta çırak ilişkisi içerisinde öğreniliyor. Ben böyle mesleğe girdim. Kendimden sonraki çırakları yetiştirmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Benim ustam hani Stefan'dı sonuçta. Bilmiyorum GPT. Eğer kuantum bilgisayarlar gerçek olur, insan seviyesine ulaşırsa belki de bu emekler falan hoş hikayeler olacak sadece. Böyle red ink falan.
Evet.
Oturacak her şeyi yazacak, yani rekabeti de tanıyacak, bir sürü bilgi çekecek sağdan soldan. Yani şu şirket için yazıyorum, rakipleri bunlar, patentleri bunlar. Landscape oluşturacak belki anlık. Olabilir mi? Yani o landscape de şuraya oturacak falan istemler.
Tabii. Olacak. Yani şu anda zaten kısmen de olsa belirli mesela tamamen kontratları, sözleşme yazan mesela yapay zeka var. Bu ChatGPT değil. Fine tune edilmiş ve hatta yeni, hep yeni bir model kullanan mesela OpenAI. Bunun da şeyini link şeyden description bölümüne bırakırım. Bugün keşfettiğim bir şey. Adamlar mesela iddiası şu. Bugüne kadarki sözleşmeler içerisinde 100 milyon adet clause, yani o şeyler, her bir deniyona. Cümleleri diyor, eğittik diyor. Dolayısıyla maddeleri eğittik. Dolayısıyla sana hani çok iyi bir sonuç verecek. Bunu ChatGPT'ye hani sadece endeks, şu anda ChatGPT'yi konuşuyoruz çünkü herkes kullanabildiği için.
Aynen
öyle. Ama dediğin gibi özelleştirilmiş işte patent claim'i için mesela bugün 16 ya da 17 tane olması lazım dünya çapında. Sadece patent drafting yapabilen yapay zeka araçlarıyla, yani bunun da çok iyi yaptığını iddia eden tool'lar var mesela. Şeyler var. Girişimcilerin, startup'ların araçları var.
Çok güzel.
Bir bunları belki gelecek. Daha fazla. Gelecek.
Hep gizlilik burada işte. Hani soru işareti gizlilik şu anda. Hani ben savunma sanayine çalışıyorum. Aşırı gizlilik hassasiyeti var. Hani şeyden bu şey oturumdan önce de söylemiştim. Hani NATO gizlilik seviyesi yazan ışıklar yanıyor böyle toplantıya girdiğimizde falan. Abi ben bunu buluş bildirimini alıp da GPT'ye yüklersem ya facianın şeyi olur yani, kralı olur. O yüzden gizlilik şu anda en önemli hassasiyet. Tarifname hazırlama noktasında izole edip ne bileyim böyle cımbızla alıp ya şu unsur var, bunun teknik etkisini ya da tekniğin bilinen durumu ne olsun gibi taraflarda biraz kullanmak lazım. Şey diyorlar ya, bu business versiyonunu çıkartacağız, işte hiçbir şekilde veriler kullanılmayacak eğitimlerde falan, bunun garantisini versinler %100. Müvekkilimin de onayını alayım, bak ben böyle böyle bir şey yapacağım. Onayını versin, ondan sonra belki hani drafting tarafında çok daha aktif kullanabilirim.
O noktada iki şey söyleyeceğim. API alarak kullandığın zaman bildiğim kadarıyla train edilmiyor senin inputların. Bir de OpenAI'ın, yani ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ın opt-out seçeneği var. Opt-out, işte bu privacy ayarlarına girdiğiniz zaman opt-out talebinde bulunuyorsunuz. Talebinde bulunuyorsun. O yaklaşık bir saat içerisinde falan talebiniz onaylandı diyor. Yani diyorsun ki benim girdiğim inputlar, benim girdiğim her türlü prompt bilgisi bundan sonra OpenAI'nin ChatGPT'nin train edilmesiyle alakalı input olarak kullanılmasın diyorsun. O da kullanılmasın diyor, ama bunu demesiyle iş bitiyor mu? Bitmiyor.
Evet, güzel. Dolayısıyla bir soru işareti
var. Yani soru işareti var hala. O yüzden zaten hani güvenli serverlar kullanılarak patent drafting ile alakalı yapay zeka araçları var. Onlar diyor ki biz diyor çok güvenli bir server kullanıyoruz. Hiçbir yere publish edilmiyor. Hiçbir yere disclose şey ifşa edilmiyor bu bilgiler. O zaman sen de kendi modelini kur, kendi bilgisayarına çalış. O zaman evet, gizlilikle alakalı bir derdin kalmaz.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani gizlilik sorunu kalktığı zaman çok daha fazla yardımcı olabilecek, özellikle drafting evet, tarafında. Hani şu anda şey de hani araştırmada işimizi hızlandırıyor, kolaylaştırıyor, teknolojiyi çok daha iyi anlamamızı sağlıyor. Competitive intelligence bilgisi veriyor ki bu istem oluştururken çok faydalı bir bilgi oluyor gerçekten de. Ve tekil olarak hani alt istemleri oluşturduğunda onların teknik etkisine veya istem unsurlarının teknik etkisine bunları ortaya çıkartmanı sağlıyor. Ar-geci karşındaymış gibi iş yapmanı sağlıyor. Bu büyük bir lüks bir patent vekili için gerçekten de. Drafting'e
katılıyorum.
İlerleyecek ya, yani o tarafa doğru da gidecek gerçekten de.
Ama drafting'de en güzel kime yardımcı olur biliyor musun abi? Hani son dönemde böyle hani okullarda biraz da patent başvurularının sayısını arttırmak için yapıyorlar yani. Patent başvurusu evet, yaptırıyorlar öğrencilere. İşte sanat okulu, bilim okulu bilmem ne, biliyorsun onları. 3 sayfa, 1 sayfa, 2 sayfa. Hani bir ticari bir etkisi olmayacak. Al işte öğrenciye buluşunu kendi diliyle yazdırttır. Tamam mı?
Evet.
Şey, al ChatGPT'yi de ki bunu tarifnameye dönüştürsün, claim'e dönüştürsün. Zaten kaç para yani patent başvurusu, ki 2024 rakamları hala belli olmadı galiba, hata veriyor hala Türk patent.
Aynen, evet.
O şekilde mesela çok yardımcı olabilir. Hani öğrencilerin patent dilini belki biraz daha şeklen anlamaları, nasıl düşünmeleri gerektiğine dair belki de onları da mutlu hissettirebilir. O aklıma geldi.
Patentle tanışma yani noktasında.
Tanışma.
Evet, o kesinlikle
kullanılabilir.
Kesinlikle.
Şimdi abi da yani 55 dakikayı devirmişiz ama hala konuşacağımız bir sürü konu var.
Kesinlikle, evet.
Bu gizlilik konusunda aslında bir nebze konuştuk ama yani mevzuat aslında yeni teknolojik gelişmelere göre geriden geliyor ya. En son bir işte Davos macerasında da gördük.
Tabii,
işte yapay zekanın oluşturduğu bir buluşta patent sahibi olarak, inventor olarak yapay zekayı yazamıyoruz şu anda. Yani yüksek mahkeme dahi reddetmiş durumda. Bu yasal düzenlemeleri nasıl etkiler sence? Bu konuda bir fikrin var mı? Görüşün var mı?
Tabii şimdi bu tür kararlar aslında beklenen kararlar. Çünkü patent mevzuatı tamamen buluşçunun bir gerçek kişi olması durumuna uygun şekilde yazılmış. Yani bu sadece buluşu yapan kişi diyeyim tırnak içinde. Başvuru hakkının sahibidir ve devri mümkündür maddesinden yola çıkarak söylediğim bir şey değil. Yani sonuçta olayın hizmet buluşu kısmı var. Yani bu server bir şirkette mi çalışıyor, ne yapıyor yapay zekanın derlendiği. Onun dışında buluşu yapıyor da inceleme aşamasında prosecution history estoppel diye bir şeyimiz var yani. Bu adam müzakere edecek buluşunun koruma kapsamıyla ilgili ve geri adım atacak. Geri adım atarken yorum yapacak. Bu yorumlar patent koruma kapsamının değerlendirmesinde dikkate alınacak. Bizim mevzuatımızda da var bu. Yabancıların mevzuatında da var. Şimdi yapay zeka bir buluş yaptığı zaman sonra oturup da ya ben ne güzel bir buluş yaptım. Orada da aslında şunu demek istemiştim demiyor ki. Yani bir de o var. Yapıyor, kayboluyor, gidiyor, uçuyor, gidiyor. Yani sonraki noktalarda da sistem şeyi istiyor yine. Buluş sahibinin inputlarını istiyor. Yani sen şurada şu kelimeyi kullanmışsın, bunda ne demek istedin? Ya da şurada şununla ilgili geri adım atıyorsun, işte bunun teknik etkisi ne olacak vesaire. Bu bilgiler söylediğin her şey aleyhine delil olarak kullanılacaktır. Mottosu. O konu aslında bizim prosecution history estoppel veya Amerika'da file rappel dediğimiz hadise. Yani başvuru sahibinin, bizim mevzuatımızda da şey de geçiyor işte, başvuru sahibi veya buluş sahibinin tam hatırlayamıyorum. Patent başvurusu esnasında ve sonrasında söylediği her şey koruma kapsamının değerlendirmesine dikkate alınır diye. Bir sürü gri alanlar olacak. Sen o patenti aldın, ne yapacaksın? Birine infringement davası mı açacaksın mesela? Tamam, infringement davası açtın. Eşdeğerler doktrininden yararlanmak istiyorsun. Yani bu buluş onun eşdeğeridir demek istiyorsun. O adam kendini savunurken ya sen bunda aslında şöyle demek istemiştin diyecek olsa nereye bakacak? Patent prosecution verilerine bakacak. Prosecution verilerinde buluş sahibi nasıl yorum yapmış buluşla ilgili? Bir yorum yapmamış yani. Vekil kendince uydurmuş bir şeyler yazmış oraya, müzakere etmiş veya iyice daraltmış, kolayca patent belgesi alayım diye almış. Şu an tamamen teorik ve tamamen bir şeylere dikkat çekmek için yapılmış olan hareketler, bu da bu konusu. Evet, gerçekten de patent mevzuatları buluşçunun gerçek kişi olmasına dayalı olarak oluşturulmuş ve bunlarda bir takım adaptasyonlar yapılmalı. Ama bu tek başına bir maddenin değiştirilmesiyle ilgili değil. Bütün örüntü şeklinde, yani patent kanunun içerisine baktığımızda bu buluş sahibinin katkı payından yapacağı yorumlara kadar birçok hususu ilgilendiren maddeler var. Onlar nasıl değişecek? Hepsinin bir komple paket olarak tartışılması lazım burada. Şu an tabii ki mevzuatta gerçek kişi dendiği için çok hızlı ve kolay bir yorum yaptı mahkemeler. Yarın öbür gün o değiştirilebilir. Değiştirilirse bu defa diğer maddeler nasıl değiştirecek? Hepsinin paket olarak tartışılması lazım. Yani meslektaşlarımın, hukukçuların, herkesin bir araya gelip bu konuları konuşması lazım. Çünkü gelecekte, ya ben bunu en azından bizzat deneyimledim. Buluş yapacak.
Evet. Yapıyor zaten şu anda abi, yani aslında resmen buluş belki şu anda yapıyor, evet, ama daha çok discover yapıyor, işte bu ilaç moleküllerinin keşfi konusunda bir yol gösterici, zaman kazandırıcı noktada müthiş işler yapıyor yapay zeka. Bugün sen bana bir insan vücuduna hiçbir iritasyon yapmayacak bir antimikrobiyal nano malzeme geliştir dediğin zaman bunu çok yakın zamanda bunu da yapacak, ki Elon Musk da bunu diyor zaten artık. Buluş evet. Yapmak bir numara olmayacak bundan sonra. Yapay zeka zaten yapacak.
Kesinlikle.
Elon Musk'a katılıyor musun?
Söylediği bazı şeylere katılıyorum. Mesela şeyi çok ilginç buluyorum. Yani yapay zeka çalışmaları durdurulsun. Bu letter var diye, bir tane letter işte mevzu, evet. Tweet atıyor falan. Abi sen tweet atıyorsun, herkes çalışmasını durdursun diyorsun. Ondan sonra Grok'u çıkartıyorsun. Yani bu nedir ya? Evet. O tarafı da enteresan.
Şey yani, gibi tarafı. Yani. Mevcut ürünlere sövüp sonra yeni ürün al, bu var. Yenisini çıkardık der gibi oldu. Orada daha ne konuşulacak konular var abi. Bahsede var ya, bir bölümü sırf OpenAI'daki bu işte Sam Altman'la Ilya'nın mücadelesini falan magazinsel anlamda bile konuşabiliriz, ama işte olmadı, bir bölüm daha çekeriz bununla alakalı. Peki geldiğimiz noktada nereye gidiyoruz? Patent vekillerinin geleceği nasıl olacak? Başarılı bir patent vekili yapay zeka çağında Ya daha doğrusu şöyle, bir patent vekili yapay zeka çağında başarılı nasıl olabilir? Hangi beceri setlerini elinde bulundurmalı? Bunlara konuşmak lazım belki biraz da.
Ben şey diyorum, şu anda bütün hani patent vekili arkadaşlarım veya bu mesleğe girmek isteyen insanların yapay zekayı, bu özellikle hani büyük dil modellerini çok iyi kullanmayı öğrenmeleri gerekiyor ve günlük hayatlarını adapte etmeleri gerekiyor. Angaryaları mümkün olduğunca onların üzerine atmaları gerekiyor. Bu verimlilik kazandıracak, hız kazandıracak. Ben şeye güveniyorum hala. Yani dün çok ikna edici yazılar okudum. Hani GPT veya diğer large language modellerin bir duvara çarpacağına inanıyorum. Şeyden kaynaklı, donanımdan kaynaklı. Dolayısıyla bizim %100 yerimizi almayabilir. Öbür türlü düşünsene, patent vekilleri middleman olacak. Ya hiçbir fonksiyonumuz yok. Yani çekil aradan, in-house'lar kendi kendine buluş bildirim formlarını alsın, patent tarifnamesine dönüştürsün, başvurusunu yapsın
Eyvah
vesaire. Kesin kabus senaryosu yani. O gün gelene kadar diyeyim veya o gün gelene kadar bundan maksimum faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Ben şahsen faydalanıyorum. Yani çeviriler başta olmak üzere araştırma profillerinin çıkarılması, tarifnamelerin tekniğin bilinen durumu kısımlarının hazırlanması veya teknik etkilerin yazılması noktasında. Hatta görüş hazırlarken, bunu da antiparantez söyleyeyim, geçen yaşadığım bir durumdu. 94 sayfalık bir Japonca patent çıktı karşıma. D1 dokümanı. Hadi bakalım.
Wow. Hadi bakalım.
Burada Bart çok güzeldi. Hani şeyin biraz sınır var ya, parça parça yükle falan, büyük işkence. Ne bileyim,
Evet.
text dosyası olarak yüklüyorsun, okuyor, okuyamıyor, anlıyor, anlayamıyor şey GPT. Bart mükemmel bir şekilde çat çat aldı dokümanı. Hemen İngilizce çevirip sorduğum sorulara çok güzel cevaplar verdi. Sonra yine huylandım, alışık değilim hala. Kontrol ettim, bakayım dediği bilgiler doğru mu, bakayım bu burada mı, şu şurada mı falan diye. İşimizi çok 94 sayfalık patentten işime gelecek kısımları, yani görüş hazırlarken onu yaparsınız ya, inceleme uzmanına karşı o dokümandan işinize gelen kısımları ekstrakt edersiniz, onları kullanırsınız. Çok çok kısa sürede çektim. Yani hani görüşü normalde ne bileyim 2 günde hazırlayacaksan 1 güne düştü. Sonuçta görüş hazırlarken bile o tarafta maksimum faydalanabilirler diye düşünüyorum. Hani patent vekillerini ilgilendirdiğini düşündüğüm bir konu da sözleşmeler konusu. Özellikle gizlilik sözleşmeleri tarafında çok standart metinler var zaten. Yani gizlilik metinlerinin loophole kontrolünde ben kullanıyorum, açık konuşmak gerekirse. Orada tabii ki kişisel bilgileri, firma bilgilerini, her türlü kritik veriyi çıkartıp o şekilde yüklüyorum. Ve işte diyorum ki loophole var mı bunda? Diyor ki bak şuna dikkat et, burasına dikkat et, burası böyle olsun. Fikri haklarda özellikle gizlilik sözleşmeleri tarafında ya da böyle bir sözleşme modeline ihtiyacınız var. Bu konularda da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben bayağı bir müvekkilime GPT'nin yazdığı sözleşmeyi imzalattım. Yani altına imza attılar, gayet beğendiler sözleşmeyi de.
Tabii.
Orada da
Train edildiği
başarılı olduğunu
datalarda
düşünüyorum.
çok fazla open, şey açık sözleşme olduğu için hani
Kesinlikle.
Google'da çok fazla var. Oradan tabii iyi
Kesinlikle.
öğrenmiş onları. Onları yapabiliyor çok güzel.
Orada da hani maksimum faydalanabilirler meslektaşlarım. Ben hani denedim. Gayet memnunum o taraflardaki hizmetlerinden. Şu an
Şey gibi oldu.
mevcut
Doktordan
serviste.
temiz araba gibi.
Evet, kesinlikle.
Güzel. Yani burada önemli zaten bu konuyu hani tecrübeli bir patent vekiliyle konuşmamızın sebebi bu abi zaten. Yani baktığın zaman hani işi bilmeyen bir adam "Aa ne güzel claim drafting yazıyor ya. Aa ne güzel bunu yapıyor ya." dediği zaman şekten aldanmış oluyor ya işte. Bugün aslında
Kesinlikle.
bunları biraz daha dikkatli davranmamız gerektiğini belirtmek anlamında bence çok güzel bir bölüm oldu. Ağzına emeğine sağlık
Çok
diyerek
teşekkür ederim.
biraz böyle bir toparlama aşamasına doğru
Evet.
geçmem lazım. 1 saat 6 dakika olmuş. Aslında konu başlıkları yani tabii ki de arkadaşlar biz Ekrem abiyle hangi konuları alt başlıkları konuşacağımızı sonuç olarak birlikte oturup değerlendirdik. Yalan değil yani sonuç olarak. Hepsini doğaçlama konuşuyoruz ama konu başlıklarımız listelenmiş, yarı hazırlanmış bir aslında podcast modelimiz var. O anlamda oldukça aslında konuşmayı planladığımız konuların temelinde bir tek şeyi kaldı aslında. Bu yapay genel zeka dediğimiz Artificial General Intelligence konusu belki başka bir podcast'in bölümü olabilir.
Evet. Bütün konuların üstünden geçmişiz tek tek. Şöyle bir baktım. Hani Artificial General Intelligence'da da hala Hala aynı noktadayım. Duvara çarpacaklar inşallah şöyle. Dua edelim.
Biraz bize vakit kazandırın. Azıcık, evet. azıcık yavaş ilerleyin ya.
Şey, Elon Musk, ben de durun. Hani durun. Nereye gidiyorsunuz deyip. O çıkınca çünkü işin rengi çok değişecek diye korkuyorum.
Evet. Aslında ama hani evet, işin rengi çok değişecek ama hani en başta söylediğim ve şimdi de tekrarladığın iş, hani azıcık ya yalvarırım, azıcık yavaş gidin de biz de biraz soluklanalım, biraz bir duralım, neyi nasıl kullanabileceğimizi bir sindirelim, bir adapte olalım. Ona adapte olmaya çalışırken yeni şeyler geliyor, onları kaçırıyorsun, sürekli bir devinim halinde. Yani çok hızlı gidiyoruz yani. 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştın ya, be insaf yani. Bu kadar da hani kullanıcı bazında bir değerlendirme ama yani gelişen teknoloji, yeni çıkan tool'lar, hiçbirini bu insan evlatları takip edemez ya, bu kadar hızlı giderse zaten nasıl takip edeceğiz? İşin evet. Gücün var abi, nasıl takip edeceksin?
Sam Altman bayağı şey, nasıl derler, hırslı diyeyim. Yani attığı tweetlerden de görüyoruz ki hani GPT-5 de geliyor. AGI tarafı da hadi çıkacak diyor adam. Zaman meselesi diyor. Bilmiyorum, gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Ama şu anda göreceğiz. Aynen maksimum nasıl istifade edebileceğimize dair en azından ben kendi tecrübelerimi elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. Hani sınırlarını da birazcık çizmeye çalıştım. Şuralarda işe yarıyor, şuralarda işe yaramıyor gibi. İnşallah bir faydam olmuştur.
Çok keyifli oldu. Harikaydı. Kesinlikle. Ben de kendi adıma hem çok keyif aldım hem de öğrendim. Ağzına sağlık abi.
Çok teşekkür ederim.
Bugün seninle birlikte patent ekosistemini etkileyen yeni teknolojik gelişmeleri konuştuk ama tabii ki de yapay zeka ağırlıkta konuştuk. Çünkü hani alt üst etti yani her şeyi.
Kesinlikle.
Disruptive dediğimiz, radikal inovasyon dediğimiz şey bu. O yüzden hem dikkat edilmesi, yani dikkatli olunması gereken noktaları, hem de kullanım use case'leri anlamında bizlerle paylaştığın bilgiler oldukça değerliydi. Umarım dinleyicilerimiz de maksimum verimi alırlar. Hem sana hem de bu podcast'imizin destekçisi olan Soylu Patent'e çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Finalde kapatırken ne söylemek istersin?
Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. Çok keyifliydi benim için de podcast'a katılmak. Öncekiler gibi çok keyif aldım yine. Hani sevgili meslektaşlarımın da özellikle yani Avrupa'da çok ciddi bir bilgi birikimi var. Çok ciddi bir tecrübe var. Onlarla olan açığımızı kapatmak için hani üzerinde sıçrayabileceğimiz bir sıçrama tahtası olabilecek bu yapay zekadan maksimum istifade etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bu kişisel kanaatim böyle. Tekrardan çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz abi. Ağzına sağlık diyerekten ben klasik kapanışımızı yapacağım. Seninle daha sonra tamam, tekrar görüşmek üzere diyelim abi. Kendine iyi bak.
Görüşürüz. Çok teşekkürler.
Evet arkadaşlar, Patent Efekt Podcast'in bu bölümünde sonlandırmış olduk. 1 saat 10 dakikalık uzun bir podcast bölümü oldu. Artık bunu işte Gayrettepe'den işte, ne bireye olur bilmiyorum. İşte Karaköy'e giderken belki bir uzun trafik yolculuğunuzda dinleyebilirsiniz. Ya da 1,5 saatlik bir yürüyüş yapıyorsanız eğer orada belki keyifli bir dinleyiş olabilir. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Soylu Patent'in desteğinde çektiğimiz bu bölümün bugün sonuna geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz Patent Efekt Podcast'i Spotify'dan Google Patents'ten yalnız Google Podcast ve tamamen meslek hastalığı olmuş Google Podcast'ten ve Apple Podcast'ten dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraları edit etmeden direkt yayınlayacağım kapanış olarak. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.